Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz sizinle. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Melike Şahin imzalı "Hangi günah sebebiyle öldürüldü?" başlıklı yazıyı sunacağız. Türkiye geçtiğimiz Haziran ayı çocuk kaçırılma hadiseleriyle sarsıldı. Vakalardan bir tanesi Ağrı'da yaşandı. Ailesiyle birlikte bayram ziyaretine dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir bir anda ortadan kayboldu. 18 günlük aramanın sonunda 2 Temmuz 2018 tarihinde cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın açlıktan öldüğü, sonra da kendisini kaçıranlar tarafından daha önce defalarca kontrol edilmiş bir yere bırakıldığı tespit edildi. Diğer hadise daha da acı. Ankara Polatlı'da yaşayan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın 22 Haziran 2018'de kaybolduğu ihbarı geldi. Kaybolduğu tarihten tam 7 gün sonra yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde minicik cansız bedenine bir tarlada elektrik direğinin dibinde gömülü vaziyette ulaşıldı. Katili de çok kısa zamanda yakalandı. Bu yavrucağı kıyan caninin evli ve 3 çocuk babası birisi olduğu çıktı. Belki bu hadiselerin insanlar üzerinde bıraktığı şok tesiriyle günlerce "ne olduk, ne oluyoruz" soruları gündemi meşgul etti. Bu kaçırılma, kaybolma hadiseleri ilk değil, gönlümüz temenni etmez ama son da olmayacak gibi. Gerçekten nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bu gidişat nereye? Aslında sözü çok uzatmaya gerek yok. İnsanın olduğu yerde her şey mümkün. İnsan ya ulvilerden ulvi ya da sefillerden sefil bir varlık. İslam'ın olmadığı, İslam'ın kendi şefkat ve merhamet insanını inşa etmesine müsaade edilmediği yerde ve zamanlarda cahiliye tipleri türemesi normal. Bu cahiliye insanı tıpkı İslam gelmeden önce dünyada hakim olan kişilerle aynı inançta, düşüncede, ahlakta. O zaman da güçlünün zayıfı ezdiği bir düzen hakimdi. Beden olarak, maddi imkan ve iktidar olarak kim daha çok güçlüyse onun sesi çıkar, onun düzeni geçerli olurdu. Cahiliye ve zulüm düzeni hep zayıflar aleyhine işlerdi. Yani kadınlar, çocuklar, köleler, fakirler, kimsesizler vesaire aleyhine. Allah'ın bütün insanlığa indirdiği kurtuluş ipi ve medeniyet çağrısı olan İslam'sa en zayıfla en güçlüyü hukuk önünde eşit kılar. Onda dokunulmazlık yoktur. Hatta maddi manevi zayıf olanların üzerine daha çok titrer, güçlüleri onların hizmetkârı yapar. Arabistan'da kendi evladını diri diri toprağa gömüp kız çocuğu sahibi olmaktan utanan kimselerle "bu dünyaya çocuk doğrulur mu?" diyerek kürtaj yaptıran arasında bir fark yoktur. Ya da tek çocuk politikası sebebiyle nüfus artışını sınırlamaya çalışan ülkelerin rızık kaygısı arasında. O zaman da kız evlattan utanma ve geçim korkusu çocuk öldürmek için geçerli bir bahaneydi bugün de. Buna hırs için, zevkini tatmin ve intikam için yapılan cinayetleri de eklemek lazım. Evet, dünya ve insanlık hiç iyi imtihanlar vermiyor. Her geçen gün bir öncekini aratıyor neredeyse. Kötülükler teşhir edildikçe, reklam yapıldıkça, televizyon ve internet vasıtasıyla çeşitlendirilip yayıldıkça ve suçlular hak ve halk nazarında gerekli cezaya çarptırılmadıkları müddetçe maalesef daha çok Leyla ve Eylülleri toprağa veririz. Hatta bir müddet sonra vakayı adiyeden, sıradan olaylardan sayılıp sadece birer rakam vermekle yetiniriz. Tıpkı Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de ölen milyonlar gibi. İnsan olarak kötülüğü kanıksarız ve en büyük kaybımız da bu olur. Kıyamette Rabbimiz o masum yavrulara ve onların şahsında bütün insanlığa şu soruyu soracak. Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda hangi günah sebebiyle öldürüldü diye. O çetin günde kendi adına ve insanlığa karşı vazifeleri adına hesabını verebilene ne mutlu. Melike Şahin'in kaleme aldığı "Hangi günah sebebiyle öldürüldü?" başlıklı yazıyı sunduk ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Sesi Dergi'ye Büşra Küçük Suç imzalı 15 Temmuz Hanımları başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Türk milleti en başından beri kadınlara gereken ihtimamı göstermemiş. Bu ta Osmanlı zamanından beri böyle. Bunun sebebi nedir diye sordu üniversitede okuyan yabancı uyruklu genç. Hocası sorusuna soruyla cevap verdi. İstanbul deyince aklına hangi semt gelir? İstanbul mu? İstanbul deyince herkes önce Üsküdar diyor hocam. Ben de en çok orayı sevdim galiba. Peki Üsküdar'daki en büyük, en görkemli camilerin adını söyler misin? Mihrimah ve Valide Cedid. Bizim medeniyetimizde cami, şehrin kurulma esasıdır. Bir yere önce cami yapılır, ondan sonra etrafına şehir inşa edilir. Osmanlı devri ise Türk mimarisinin kemali. Şimdi büyük bir şehrin ortasına o din ve medeniyeti temsil eden iki cami yapılıyor. Camiler de isimlerini devrin önemli hanımlarından alıyor. Bu millet hanımlarına değer vermiyor mu? Bir daha düşün. Bu kısa hadiseyi 15 Temmuz Şehitler Günü'ne bağlamamın sebebi mükerrem ve nadide Türk annelerimiz, kadınlarımızdır. O gün milleti için kanı toprağa düşmüş her bir canın kıymetini anlatmaya muktedir olamasam da bugün mezar taşında yarınların sahibi ey gençlik iyi tanı, ebedi sükunette bu mezarda yatanı, hak için, bayrak için canını feda edip armağan etti bize bu mukaddes vatanı yazan Kurtuluş Savaşı kahramanı Tayyar Rahime Hanım'ın, Nene Hatun'un, Şerife Başı'nın, Kara Fatma'nın sancağını devralan 15 Temmuz'un şehit kadınlarını bir başlık altında yad etmek istedim. Parmağımın ucundan dokunduğu yere hayat suyu fışkıran, onun olduğu çöllerde dahi varlığı su bereketi olan kadın. O gecede 10 şehit hanım varlığını vatanına hediye ederek nice nesillerin uzun seneler sinesinde yağmurlara gebe bulut kümeleri oluşmasına vesile olmuştur. Yüzlercesi de gazi olarak asr-ı saadetten, Kurtuluş Savaşı'ndan bize emanet olan kadının at üzerinde kılıç kuşanması emanetini yüklenmiştir. Zeynep Sağar, iki evladının fotoğrafını sosyal medyada "Bu kadar şehit yeter" mesajıyla paylaşan, paylaştıktan kısa süre sonra hak katına yükselen, ömrünü vatana hizmetle geçirmiş Adana Yüreğirli şehit komiser. O her şeyden önce kendisini anne bildiği için şehadetin kokusunu duyduğumuz cümlesi de çocukları içindi. Gözü yaşlı kalmasın çocuklar, gök kubbenin altında anasız bırakılmasınlar diye. Çünkü anasız kalmak, vatansız kalmaktı. Anasız kalmak, yersiz, yurtsuz hissetmekti. Anne kalbi, dünyada sahip olunacak en yüce dar, sığınılacak en güzel gölgelikti. O gece Gölbaşı Harekat Merkezi'nde ele geçirilen milletin uçağıyla açılan ateşte annemiz toprak onun fani bedenini bağrına bastı. Sevda Güngör, feryat eden annesinin tabutunun üzerine kapanıp "İçim yanıyor" demesinin içimizde bıraktığı derin sancıyla hatırlandığı kadın. Polis olmak onun çocukluk hayaliydi. İdeallerine ulaşmak için her zaman çalışan Sevda Hanım, o gece darbe girişimini duyunca ne aile, ne can, ne yar düşünmeksizin vazife yerine gitti. Giderken her adımında şehitlik arzusuyla bastı toprağa. Çünkü o Meryem misali çocukluktan adanmış yüce bir ruhtu. Bu gayenin bidayetinde niyetini kalbine şehitlik diye yazmıştı. O da Gölbaşı Harekat Merkezi'ndeki şehitlerimizden. Kübra Doğanay, polis olmayı vatanı için can vermeyi, daha 12 yaşında gönül ve fikir alemine yerleştirmiş, yetenekleri onu farklı alanlara kanalize etse de o, rapt ettiği hedefinden gözlerini ayırmamış olan hanım. Özel Harekat Daire Başkanlığı İç Hizmetler'de vazifeli 23 yaşındaki Kübra, şehit olmadan bir ay önce dilekçe yazıp, ''Ben bu vatan için kanımı dökerek şehit olmak için polis oldum. Masa başı iş yapmak için değil.'' deyip Hafsa Hatun meşrebini ve halis niyetini ortaya koymuştu. Bu hadiseyi dinleyince aklıma asr-ı saadetten bir pencere açıldı. Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Bedevilerin biri peygamberimize geldi ve ona iman etti, ona uydu, sonra da yurdumdan göç edip sizinle birlikte oturacağım dedi. Resulullah ashabından birine onunla ilgilenmesi için tavsiyede bulundu. Daha sonra bir savaş oldu. Peygamber düşmandan esirler aldı ve esirleri taksim etti. O kimseye de hissesini ayırdı. O kimse kendisine emanet edildiği sahabinin koyunlarını otlatıyordu. Koyunlarla beraber döndüğünde onun hissesine düşen esir kendisine verildi. O, "Nedir bu?" diye sorunca, "Resulullah'ın sana ayırdığı hissedir," dediler. O, hissesine düşen esiri Peygamber Efendimiz'e getirdi ve "Bu nedir?" diye sordu. Resulullah, "Bunu da sana ayırdım," buyurdu. O adam, "Ben ganimet elde etmek için sana uymadım." Boğazını göstererek, "Ben şuramdan okla vurulup şehit olup cennete girmek için sana uydum," dedi. Resulullah, "Eğer gerçekten doğru söylüyorsan ve Allah'a verdiğin sözü tutarsan, Allah da istediğini verir," buyurdu. Kısa bir müddet sonra düşmanla savaştılar. O adamı işaret ettiği yerden okla vurulmuş olarak Resulullah'a getirdiler. "Bu o adam mı?" dedi. "Evet," dediler. Resulullah, "Allah'a verdiği sözü tutmuş, Allah da dilediğini ona vermiş," buyurdu. Sonra onu kendi cübbesiyle kefenledi ve önüne koyarak namazını kıldı. Namazda işitilen duası şöyleydi: "Allah'ım, bu kulun senin yolunda hicret ederek şehit oldu. Ben de buna şahidim," buyurdu. Demet Sezen. Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları'nda çalışan Demet Hanım'ın vazifesi şehit ailelerine acı haberi ulaştırmaktı. O sadece bu haberi vermekle kalmaz, geride kalan acılı yakınlarıyla ilgilenir, çocuklarına hediyeler alır, teselliye matuf cümlelerle onları teskin ederdi. O gece meslektaşı olan eşine küçük evladını bırakarak dünyadaki en büyük sevgi olan evlat sevgisinden, onun cennet kokusundan, avuçlarının içindeki bahardan, vatan aşkı için vazgeçmişti. Ebedi bahar için şehit olma arzusunu heybesine katıp çalıştığı yere gitti. İkinci bombada şehit düştü. Cennet Yiğit. Daha 23 yaşında, o gecenin en genç şehitlerinden bir Goncaydı o. Nasıl güzel gülerdi bilemezsiniz. Resmettiği bütün renkler yüzünde ışıl ışıl parlardı sanki. Umutları daha demini almayacak kadar tazeydi. Bir ay sonra nişanlanacaktı. O gece özel harekatta Nazen'in bedenine bir misket bombası isabet ederek teslim etti canını. Babası onun geride öksüz kalan tuvaline, fırçasına bakarken, "O bombayı atan pilotun gözlerinin içine bakmak isterdim," dedi. Ona neler söyleyecekti o bakışlar kim bilir. Baktığı yerde yangın çıkaracak kıvılcımlar saçan acı, o haine neler haykıracaktı. Gülşah Güler. Gölbaşı Harekat Merkezi'nde komiser yardımcısı olan Gülşah, 24 yaşında, şecaatini ve keskin bakışlarını kendisine kalkan edinmiş, hedefine doğru adım adım ilerleyen bir gençti. Vazifesine başlamadan önce annesine, kızının adını bütün Kırıkhan duyacak demişti. O gece ailesi ısrarla arayınca, "Aramayın, çatışma var. Önce vazife," diyerek meydanlarda korkusuzca harp ederken vazife aşkıyla canını teslim etti. Ayşe Aykaç. 4 çocuk annesi Ayşe Hanım, mahcubane tavırları, giyim kuşamı, hoş kelamı, becerikli elleriyle mazbut bir ev hanımıydı. Toplumsal hadiseler, ayaklanma ve propagandalarda çekimsel bir tavır alır, sokaklar karışıkken dışarıya çıkmaya korkardı. O gece Cumhurbaşkanının çağrısını duyunca gönlündeki iman ateşi onu yerinden kaldırdı. Güzel bir abdest alıp namaz kıldı. Eşiyle kol kola girip o hep imrendiği şehadete yürüdü. Şehitler Köprüsü'nde. En ön safa geçtiler. Ayşe Hanım, kolundan giren kurşunun göğsüne saplanmasıyla eşinin kollarına düştü. Dizlerine yatıp ömrünü paylaştığı eşinin gözlerine baktı. İkisinde de ne korku ne hüzün vardı. Dudaklarından "ne evlatlarıma iyi bak ne de üzülme sen" gibi cümleler döküldü. Çünkü onun dudaklarına şehadet şerbeti nasip olmuş, göğsünden akan kanlara rağmen bülbül gibi kelime-i şehadeti söylüyordu. Hiç zorlanmadan, takılmadan ömrü boyu düşlediği son kelimelerini söyledi. Sevgi Yeşil Yurt. Bir aslan. Vatan söz konusu olunca bir anne aslan kesilen bir Karadeniz hanımı. İki çocuğunu çalışarak okutan Sevgi Hanım, o gün hadiseleri televizyondan öğrenince daha çağrı yapılmadan sokaklara fırladı. Öyle bir hızla çıkmıştı ki komşuları onun ayakkabılarını yolda yürürken giydiğini gördüler. Sanki onun olmadığı yerde kimse olmayacak gibi, sanki o yetişmezse köprü denize düşecek gibi koşuyordu İstanbul'un sokaklarında. Köprüye ulaştığında yüreğindeki coşku devam etti. Hainler üzerlerine ateş açtığında köprüdekiler eğilirken o bedenini ateşe siper edip tankların üzerine koştu. Koştu ve şehadeti içti kana kana. 51 yaşında Cenab-ı Hakk'a yürüdü genç bir şehitlik heyecanıyla. Türkan Türkmen Tekin. 3 çocuk annesi. 43 yaşındaki Türkan Hanım, telaşlara, koşturmalara alışıktı aslında. Mücadeleye de. Yıllarca başörtüsü mücadelesi vermişti. Ama o gece çağrıdan sonra farklı bir telaşla hazırlandı. Saniyeler içinde kapıdaydı. Ayakkabı giyerek vakit kaybedemezdi. Terliklerini giydi ve eşiyle Esenler'den Atatürk Havalimanı'na yürüdüler. Yol boyu dilindeki tek şey dualardı, hayatı boyunca olduğu gibi. Sonra birden karardı her yer. Halk tankı görmesin diye ışıkları söndürmüşlerdi. İşte o an hain darbecilerin kullandığı tankın altında kaldı Türkan Hanım. Bedeni parça parça olurken melekler kucaklıyordu onu. Düğün gününün camide olmasını arzu etmişti. En güzel yerdi onun nazarında. Allah için secde yapılan yerler. Bugün de onun için bir şeb-i arustu, vuslattı ölüm, yeniden doğuş, onun gibi mücahide hanımlara. Yıldız Gürsoy. Bir evladı olan Yıldız Hanım, mücadeleyle geçirmişti ömrünü. Çaycılık yaparak geçimini sağlıyordu. O gün annesinden helallik alarak çıktı sokaklara. Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne geldiğinde önce kulağının ardından bir şarapnel parçası isabet etti. Başı ağır yaralanan Yıldız Hanım yaranın tesiriyle yere düştü. Mermilerden kaçan halkın oluşturduğu izdiham sırasında yerde kalan bedeninin birçok yerinde kırıklar oluştu. Kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra şehadete kavuştu. Türk toprağı nice anne kanını azık diye içmişti ya, bu yüzden bağrında büyüyen nice çocuklara can suyu olarak geri dönecekti o aziz kanlar. Onun için bu topraklar Anadolu'ydu. O uzun gecenin sonunda dimağlarımızda tekerrür eden bir ayet vardı. Bir de Allah, böylece iman edenleri günahlardan arıtmak, inkarcılarıysa yok etmek ister. Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan, cennete gireceğinizi mi sandınız? Âl-i İmrân 141-142. Değerli dinleyenlerimiz, Büşra Küçüksucu'nun kaleme aldığı 15 Temmuz Hanımları başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de. Ve son olarak Ayşe Bay'ın kaleme aldığı Çocuk Sevgisi başlıklı yazıyla programımızı bu akşamlıkta noktalayacağız değerli dinleyenler. Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişme ve yetişmesi için onun fiziki, zihni yönden olduğu kadar sosyal ve duygu açısından da ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Sevgi bütün canlıların beklediği en temel ihtiyaçlardandır. Her anne baba mutlaka çocuğunu sever fakat bu sevgisini sözlü olarak dile getirir ve çocuğa samimi ilgisini de gösterirse tam manasıyla evladının bu ihtiyacını karşılamış olur. Sevgiyi duymayan, hissetmeyen veya yaşamayan çocukların duygu dünyasında zedelenmeler olur. Bu da zamanla çocukların düşünce ve davranışlarında kalıcı hasarlara yol açar. Mesela, uslu durursan seni çok seveceğim veya bu sene takdir alırsan bizi çok mutlu edersin gibi sözler duyarak büyüyen çocuklar kendisine duyulan sevginin şartlara bağlı olduğunu düşünür. Ya bu sevgiye ulaşmak için kendisine gösterilen hedeflere varmaya çalışır ya da ne o sevgiyi ne de o hedefleri kabullenir. Eğer sevgiye ulaşmanın önünde engel olarak gördüğü usluluk ve başarılı olmak hedeflerine ulaşamazsa veya ulaşamayacağını düşünürse kaygı ve korkular oluşmaya başlar. Acaba anne babam beni tekrar sevecek mi gibi. Sonra da onların sevgisinden uzaklaştıran başarısızlıklara dair bir takım savunma mekanizmaları geliştirir. Mesela yalan söyler. Çocuk anne babasının eleştirisine muhatap olmaktan korktuğu için hareketlerine hep dikkat eder, yanlış yapma korkusu öne çıkar. Bu durum onun daima endişeli olmasına yol açar. Yani aşırı baskı, korkuyu, korkuysa hastalıklı davranışları doğurabilir. Çocuğumuzun en ufak bir yanlışında ona ceza vermek için yarışmayalım. Bazen görmeyelim. Her şeyi sorgulamayalım. Çocuğumuzun ufak, zararsız yanlışlarına da saygı duyalım. Çünkü öğrenme yolunda yapılan ufak tefek yanlışlar olabilir. Biz ne kadar hatasız bir insanız ki çocuğumuzun hatasız, mükemmel olmasını bekliyoruz. Çocuğumuzu sevmek için sebep aramayalım. Sevgi bir bedele bağlı değildir. Sevgimizi cömertçe hissettirelim. Her zaman bizim istediğimiz gibi davranmasını beklemeyelim. Korkmalarına sebep olacak ses tonuyla değil, yumuşak ses tonuyla konuşalım. Katı kurallarımız olmasın. Daima suçlayan, cezalandıran, her şeyine karışan anne babalar, çocuklarda aşağılık veya yetersizlik duyguları oluşturabilir. Zor yoluyla denetleme veya sevgi esirgeyerek denetleme yolunu seçersek, çocuğumuzun isyankar ya da aşırı boyun eğici biri olması muhtemeldir. Mükemmeliyetçi anne baba olmak gibi bir niyetimiz varsa, önce kendimize, sonra da çocuğumuza ve başkalarına karşı acımasız hale dönüşürüz. Faydadan çok zarar veririz. Her hususta mükemmel olmak hayatın gerçeklerine uymaz. Bu hem imkansızdır hem de insanlara mutluluk getirmez. Acizane ben şuna inanıyorum. Her canlıda yaratıcımızın bahşettiği bir sevgi duygusu var. Kanser ve benzeri ağır hastalıkların tedavisinde bile moral dediğimiz her daim iyi düşünme, güzel görme, her şeye sevgi dolu yaklaşma duygusunun işe yaradığını hep duymuşuzdur. Korku hasta eder, sevgi iyileştirir. Hiçbir anne baba çocuğuna bu kötülüğü bilerek yapmaz. Sadece doğru diye bildiği yanlışları vardır. Sevgimizi belli etmek için büyük sevgi gösterilerinde bulunmamız, büyük ve pahalı hediyeler almamız gerekmez. Gece gündüz "Seni seviyorum evladım" demeye de gerek yoktur. Davranışın sesi kelimelerden daha yüksek çıkar. Ayşe Bay'ın kaleme aldığı Çocuk Sevgisi başlıklı yazıyı paylaştık. Programımızda son olarak değerli dinleyenler, Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.